Markos 9. bölüm 14. ayete geldik. Buraya kadar olan ayetlerde İsa Mesih'in görünümünün değiştiğini görmüştük. Şimdi cinli bir çocuğun iyileştirilmesi yer almaktadır burada. Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Daha önce İsa Mesih, Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı yanına alarak yüksek bir dağa çıkmış ve onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişmişti. İşte buradan geriye döndüklerinde onların çevresinde, İsa'nın öğrencilerinin çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine onlarla ne tartışıyorsunuz diye sordu. Halktan biri ona öğretmenim diye karşılık verdi. Dilsiz bir ruha tutulan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor. Dişlerini gıcırtatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar. Markos 9. bölüm 14-18 ayetler arası. Dağdan aşağı inen İsa Mesih ile üç öğrencisi birden kendilerini bambaşka bir durumla yüz yüze buldular. Dağ başında göksel bir görünüm, aşağıda ise yersel. Bu bizim için ruhsal bir resim olabilir. Şu anda gökte Tanrı katında çarmıhta üstün başarısıyla yüceltilmiş Mesih, onun yanında elçileri Musa, İlyas gibi kişiler. Kısacası cennet. Aşağıda ise cine tutsaklar, kötü ruhlar, ferisilerin çekememezliği ve başarısızlık. Durum karma karışık. Kötü ruhun etkisi altında inleyen çocuğun durumu bugünkü dünyamızı temsil etmiyor mu? Kendisine hakim olamayan bir dünyada yaşıyoruz. Dünya olayları artık çığırından çıkmış, hiçbir gücün hakim olamadığı bir evreye girmiş durumdadır. Son günlerde haberleri dinlediğiniz oldu mu? Afrika'da kıtlık, iç savaş, yakın komşumuzda sürekli bombaların patlaması, her gün onlarca insanın ölmesi ve terör milyonlarca insanı tehdit etmekte. Asya yoğun bir bunalım içerisinde, dünya krize girmiş, bu bölge sanki kocaman bir barut fıçısı üzerine oturtulmuş, elinde bir meşaleyle aydınlığa çıkmaya çalışıyor. Aslında barut fıçısı değil de nükleer bir patlamanın eşiğinde desek gerçeğe daha yakın konuşmuş oluruz. İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sararken dünya yepyeni bir savaşın eşiğinde ülke liderleri birbirini uyarıyor. Orta Doğu'daki durum içler acısı. Filistin, İsrail, Irak, Afganistan kaynıyor. İran, Suriye ayrı bir sorun. Kısacası dünyamız bir barut fıçısı durumundadır ama kimse bir önlem alamıyor. Çıldırmış, ağzından köpükler akan bir dünyada yaşıyoruz. Tıpkı kötü ruhun pençesinde çaresiz biçimde kıvranan o zavallı çocuk gibi. Çocuğun babası öğrencilerden onu çıkarmalarını diledim ama güçleri yetmedi derken dünyamızın durumu dile getirilmiyor mu? Süper güçler bile bir iki yıl önce böbürlene böbürlene yeni bir dünya düzeninden söz ederken, dünyaya demokrasiyi, insan haklarını getireceğiz derken, şimdi güçlerinin yetmediğine tanık oluyorlar. Değerli kardeşim, dünyamız bugün büyük bir ihtiyaç içindedir. Hayır, ekonomik ihtiyaçtan söz etmiyorum. Tabi olarak bu ihtiyacın büyük önemi vardır. Milyonlarca insanın açlıktan kırılıp gitmesine tanık olurken, refah içerisinde bana ne tutumuyla yaşayamayız ama ekonomik ihtiyaçların kökünde yine ruhsal ihtiyaç yatmaktadır. Bu çağımızın insanı eksiklik hissetmekte ama asıl eksiklik imanındadır. Dünya sorunlarını çözemiyor çünkü Tanrı'ya iman etmiyor. İsa'nın öğrencileri de bu yüzden başarısızlığa uğramışlardı. İsa, ey imansız kuşak dedi, daha ne kadar sizlerle kalacağım, daha ne kadar sizlere katlanacağım, onu bana getirin. 19. ayet. İsa'nın bu eleştirici sözünde aynı zamanda bir umut ışığı görebiliriz. Kimi eleştiriyor? İlk bakışta öğrencileri diyebiliriz ama daha sonra ise kötü ruhun etkisi altında olan çocuğun babasını imansızlığından dolayı eleştirdi. İsa çocuk ile babasına bir umut ışığı tutar. Onu bana getirin dedi. Ne güzel. Ne huzur verici bir söz değil mi? Öğrenciler gibi biz de kaç kez kendi gücümüzle iş yapmaya kalkarız ve başarısızlığa uğrarız. İsa bize de onu bana getir demektedir. Üstesinden gelemediğin bir sorun mu var kardeşim? Onu İsa'ya getir. Seni tedirgin eden, alt edemediğin bir günahın mı var? Onu İsa'ya getir. Çocuğu İsa'ya getirdiler. Kötü ruh onu görür görmez çocuğu sarstı. Çocuk yere düştü. Ağzı köpürerek debelendi. İsa çocuğun babasına sordu. Ne zamandan beri böyle? Baba, çocukluğundan beri diye yanıtladı. Kötü ruh onu yok etmek için pek çok kez ateşe de attı, suya da. Bir şey yapabilirsen bize acı ve yardım et. Markus 9, 20-22 ayetler arası. Dostum, bu çocuğun durumu gerçekten kötüydü. Belki Gerasalılar bölgesindeki mezarlıkta yaşayan adamın durumu kadar kötü olmayabilirdi. Çünkü o adam uzun süreden beri korkunç şekilde cinlere tutsaktı, ama bu çocuğun durumu değişmezse herhalde o cinli adamın durumu kadar, belki de daha da kötü olabilirdi. Küçük bir çocuk olmasına rağmen içindeki kötü ruh İsa'yı hemen tanıdı. Başka olaylarda olduğu gibi bu olayda da kötü ruh İsa'nın yetkisini sanki ona diş bilercesine kapana yakalanmış vahşi bir hayvan benzerliğinde şiddetle onaylar. Kötü ruhun çocuğa ne zaman ve nasıl girdiği bilinmiyor. İsa çocuğun babasına ne zamandan beri böyle diye sorduğu zaman belirsiz bir şekilde çocukluktan beri yanıtını aldı. Zaten İsa'nın ilgisi bir soruşturma başlatmak değil, çocuğu kötü ruhtan özgür etmektir. İlginç olarak baba çocuğunu rahatsız eden kötü ruhun amacını anlamıştı. Ruh çocuğu yok etmek istiyordu. Zavallı baba çaresiz durumdaydı. Bir şey yapabilirsen bize acı ve yardım et diye yalvarıyor İsa'ya. Adam bu sözüyle imanının ne kadar az olduğunu açığa vurdu. Ama az da olsa bu çocuğun babasının imanı vardı ve son çarenin İsa Mesih olduğunu bilerek ona yalvardı. Bizim de derdimiz, sorunumuz ne olursa olsun bu baba gibi Rab'be gidip yalvarırsak o bize de değerli dostum yardım edecektir. İsa ona elimden gelirse mi? İman edene her şey olanaklıdır dedi. Markos 9 ayet 23. Bu olayın püf noktası İsa'nın babaya dönüp iman etmesini istemesidir. Baba herhangi bir şekilde çocuğunun durumundan sorumlu olabilir mi? Adam İsa'ya eğer elinden bir şey gelirse bize yardım et diyor. Dostum, sorun İsa'nın elinden bir şeyin gelip gelmemesi değildir. Çünkü İsa her şeyi yapabilir. Onda her güç vardır. Sorun iman edebilir misin sorusudur. Peki baba ne yapıyor? Rab ise ona iman edene her şey mümkündür dedi. Ama iman kapsamındaki istekler her zaman Tanrı'nın isteğine uygun şekilde ifade edilir. Yani İsa iman edene her şey olanaklıdır dediği zaman Tanrı'nın isteği doğrultusundaki isteklerden söz etti. Markos'un kaleme aldığı olayda adamın isteği çocuğunun kötü ruhtan özgür edilmesiydi. Bu kesin olarak Tanrı'nın da isteğidir. Rab hiçbir insana kötülüğün egemen olmasını istemez. İsa ona durumu bildirince çocuğun babası o anda bağırdı. İman ediyorum, yetersiz imanıma yardım et ya Rab. Markos 9 ayet 24. İşte yürekleri paralayan gerçekçi bir haykırış. Keşke her insan bu adam gibi gerçekçi bir görüşte kendi yaşamına bakıp imanının ne kadar yetersiz olduğunu görebilse. Çok kez hem kendi yaşantımızda hem de başkalarının yaşamlarında bunun tersini görüyoruz. İnsan genelde imanının güçlü olduğuna inanır ve bununla gurur duyar. Oysa Tanrı sözü bir hardal tanesi kadar imanınız olsa dağları yerinden oynatabiliriz diyor. İman konusunda bu olaydaki baba gibi gerçekçi olalım ve ya Rab yetersiz imanıma yardım et diye haykıralım. O zaman ne oldu? Topluluğun üşüştüğünü gören ise kötü ruhu payladı. Dilsiz ve sağır ruh, sana buyuruyorum çocuktan çık ve bir daha ona girme. Ruh çığlık atarak ve çocuğu sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi oldu. Çoğunluk öldü diyordu ama İsa onu elinden tutup kaldırdı ve çocuk ayağa kalktı. Markos 9, 25-27 ayetler arası. Burada aklımıza bir soru gelebilir. Acaba topluluğun üşüştüğünü gören İsa neden hemen kötü ruhu çocuktan kovdu? İnsanlar önünde gösterişli bir iş mi yapmayı amaçlıyordu? Hayır. Tersine durum bir gösterişe dönüşmeden çocuğu kötü ruhtan özgür etmek istedi. İsa, değerli dostum, hiçbir zaman kalabalık önünde kendi yeteneklerini sergileme büyüklüğüne kendisini kaptırmadı. Öğrencilerini de gösterişten korumaya çalıştı. Bilmiyorum, belki de İsa dağdan inmeden önce kötü ruhu kovmaya çalışan öğrenciler az da olsa gösteriş amacıyla iş yapıyor olmalıydılar. Rab bu olayda da ölü olan birini mi diriltti? Bana göre evet, ama bu noktaya fazla girmek istemiyorum. İsa eve girince öğrencileri özel olarak kendisine sordular. Biz neden onu çıkaramadık? İsa bu tür kötü ruh duadan ve oruçtan başka hiçbir yolla çıkmaz diye yanıtladı. 28-29. ayetler. İsa'nın öğrencilerine verdiği yanıt duanın önemini gösteriyor değerli dostum. İsa duadan söz ederken Tanrı ile kişisel bir bağlantıyı dile getirdi. Ruhun ruha yalvarışından, insan ile Tanrı arasında günahın bozamadığı bir bağdan söz etti. Yaşamında günahın lekesi bile bulunmayan İsa kötü ruhu kovabildi. Ona iman edenlere de Baba Tanrı ile bağlantı kurabilme yeteneğini vermektedir. Ancak bu bağlantının temeli İsa'nın çarmı üzerindeki ölümüdür. Dua ise imanlı yaşamın bina edilmesi için gereken harçtır. Mesih'in kilise topluluğunda dua edilmediği zaman çözülme ve yıkım başlar. Dua, şeytanın kötü egemenliğine karşı en güçlü silahlardan biridir. Bu nedenle Pavlos mektubunda Efes'teki imanlara ruhsal savaş için gerekli donatımdan söz ederken, her türlü dua ve dilekle ruh bağlılığında her vakit dua edin diye öğüt verdi. Bu ayette dua vurgulanıyor. Bugün de dostum, imanlılar topluluğunda dua yetersiz ve zayıf olduğu için imanlılar topluluğu zayıftır, imanlıların kendileri zayıftır. Oradan ayrılıp Galile'yi aştılar. İsa kimsenin bunu bilmesini istemiyordu çünkü öğrencilerine öğretmekteydi. Onlara şöyle dedi, İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek, onu öldürecekler. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecektir. Markos 9, 30 ve 31. ayetler. İlginç değil mi? Bugün İsa hakkında en çelişkili konu nedir diye sorulsa, onun ölümü ve dirilişi yanıtını vermek zorundayız. Günümüzde milyonlarca insan bir çeşit beyin yıkaması sonucunda İsa'nın ölmeden göğe alındığına inanmaktadırlar. Yani milyonlarca insan İsa'nın ölümden dirilmediğine inanıyor. İsa ise öğrencilerine sürekli öldürüleceğini ve öldükten 3 gün sonra dirileceğinden söz etti. Burada Markos bu olaylardan birine tanıklık ediyor ve bunu kaleme alıyor. Her zaman ölümle dirilişin yan yana konulduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Ne var ki bu sözü anlamadılar. Ona sormaya da çekindiler diyor Markos 9:32'de. Neyi anlamamışlardı? İnsanoğlu sözünü mü? Hayır. Daha önce ise bu ünvanı kendi şahsı için kullanmıştı. O zaman öğrencilerin anlamadıkları neydi? İsa'nın ölümden dirileceği sözünü anlamadılar. İsa şahsen onlar için ölecekti. Yalnız onlar için değil, dünyadaki tüm insanlar için canını feda edecekti ama onlar bu sözü anlamadılar. Sen İsa'nın bu sözünü anladın mı değerli dostum? İsa şahsen senin için öldü ve ölümden 3 gün sonra dirildiğin için İsa'ya iman etmekle senin günahların bağışlansın ve sonsuz yaşama sahip olasın diye. İsa Mesih'in bu üstün müjdesi sana şu anda duyurulmaktadır. Öğrenciler İsa'nın sözünü anlamadılar ve ona sormaya bile çekindiler. Sen soru sormaktan çekiniyor musun? Belki de efendim çocukluğumdan bu yana bana başka öğrettiler diyorsun. Ya da bir dinleyicimizin yazmış olduğu gibi, böyle düşüncelere toplumum izin vermez, hoş karşılamaz diye konuyu değiştirmeye mi çalışıyorsun? İsa'nın öğrencileri yaşamın püf noktasını oluşturan konu hakkında soru sormaktan çekindiler. Sonra ne oldu? Bu adamların az da olsa bir soru soracağı beklenebilir. İse onlara öleceğini bildirdiği zaman onların neyi tartıştıklarını biliyor musunuz? Aralarında en üstün kimin olduğunu tartışıyorlardı. Bu tutumlarından dolayı daha sonra pişman olacaklardı. Kefernahum'a vardılar. İsa eve girince öğrencilere sordu. Neydi yolda tartıştığınız? Sustular. Çünkü yolda giderken içlerinde kimin en üstün olduğunu, kimin en yüksek ya da önde olduğunu tartışmışlardı. İsa oturunca 12'leri çağırıp en üstün olmak isteyen hepinizin arasında sonuncu ve hepinizin hizmet görücüsü olsun dedi. Markos 9, 33-35 ayetler arası. İsa ne kadar anlayışlı, yumuşak huylu bir kişidir. Öğrencilerine kendi ölümü hakkında konuştu ve onu anlamadılar. Bu yetmiyormuş gibi konu hakkında ona tek bir soru bile sormadılar. Ne yaptılar? Yolda giderken içlerinde kimin en üstün olduğu konusunda tartıştılar. İsa onları yolda paylamadı. Kefernahum'a varmalarını bekledi ve ancak eve girdikten sonra onları halkın önünde mahcup etmemek için onlara neydi yolda tartıştığınız diye bir soru yöneltti. İsa ne tartıştıklarını biliyordu. Ancak onların düşüncelerini üstünlük konusuna çevirmek istedi. Unutmayalım ki İsa öğrencilerini eğitiyordu. Markos İsa oturunca diye yazdı. O zamanın öğretiş tarzı böyleydi. Öğretmen ders vermek için yere otururdu. İsa eğitmeye başladı. Hayır, lise, üniversite eğitimi değil, ruhsal eğitim veriyordu. Üstünlük konusunda dünya değer yargılarına tümüyle ters düşen bir şey söyledi onlara. En üstün olmak isteyen hepinizin arasında sonuncu ve hepinizin hizmet görücüsü olsun dedi. Dünya böyle bir tutumu ne öğretir ne de savunur. Buna delilik ya da aptallık der. Ama Tanrı egemenliğinde üstünlük ancak alçak gönüllülükle elde edilir. Şimdi ise her zamanki gibi örnek verecek. Sonra bir çocuğu elinden tutup ortalarında durdurdu. Çocuğu kolları arasına alarak kendilerine şöyle dedi. Kim bu çocuklardan birini benim adıma kabul ederse beni kabul eder. Ve kim beni kabul ederse beni değil, beni göndereni kabul eder. Markos 9, 36 ve 37. ayetler. Markos yazdıklarıyla güzel bir resim çiziyor. Şimdi akşam olmuş, akşam yemeği yenmişti. İsa oradaki çocuklardan birini sevgi dolu kolları arasına alıyor. Buradaki resim Tanrı'nın biz insanlarla ne kadar yakından ilgilendiğini gösterir. Kendisini alçaltıp da Tanrı özünden gelmiş olan bu İsa, Tanrı'ya giden yolun alçak gönüllülük gerektiğini vurgular. Aynı olayı kaleme almış olan Matta, İsa'nın sözlerini bize şöyle aktardı. Doğrusu size derim ki, durumunuzu değiştirip küçük çocuklar gibi olmazsanız hiçbir zaman göklerin hükümranlığına giremezsiniz. Bu nedenle şu çocuk gibi kendisini alçaltan kişi göklerin hükümranlığında en üstün olandır. Her kim benim adıma böyle bir çocuğu kabul ederse beni kabul eder. Alçak gönüllülük Tanrı egemenliğinin en önemli özelliğidir değerli dostum. Sen Tanrı'nın eli altında alçaltılmaya hazır mısın kardeşim? Yuhanna İsa'ya öğretmen dedi. Bir adama rastladık. Adımla cinleri çıkarıyordu. Ona engel olduk. Çünkü bizimle gelmiyor. İsa ona engel olmayın dedi. Çünkü hiç kimse adımla güçlü bir iş yapıp da hemen ardından beni kötüleyemez. Çünkü bize karşı olmayan bizden yanadır. Doğrusu size derim ki Mesih bağlısı olduğunuz için her kim benim adımla sizlere bir bardak su içirirse karşılığını hiç yitirmeyecektir. Markos 9, 38-41 ayetler arası. Evet, sevgi dolu sözlerle sevgi müjdesini kaleme almış olan Yuhanna burada çok sert konuşuyor değil mi? Biz ve onlar meselesine giriyor hemen. Rabbin hiç hoşlanmadığı bir yaklaşımdır bu. İnsanlar arasına ayrılık sokan şeytandır. Tanrı birleştiren, barıştıran, birlik ve bütünlük yapandır. Şeytan ise ayıran, sürçtüren ve bölendir. Dünyamızda bugün yer almakta olan bölünmelere bakarsak, şeytanın ne kadar aktif olduğunu hemen anlayabiliriz. Evet, Rab Rab diyen herkesin Mesih imanlısı olduğunu kabul edemeyiz ama önemli olan ruhtaki eğilimdir. Mesih bağlısı olmak, her işi İsa'nın adıyla yapmak demektir. Bir insan gerçekten Mesih'in adıyla bir iş yapıyorsa, Rab'den yaptığı işin karşılığını alacaktır. Bir kişinin gerçekten Mesih'e ait olup olmadığını Tanrı'nın kendisi tam olarak bilir. Markos 9:42'de İsa Mesih şöyle diyor: "Bana iman eden şu küçüklerden birini kim suça sürüklerse, boynuna iri bir değirmen taşı bağlanıp denize atılması kendisi için daha iyidir." Bazen çocuklarımıza karşı ne kadar sorumlu olduğumuzu tam olarak kavrayamıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini düşünürken, yalnız onların eğitimini, evlenme çağına girince kiminle evleneceklerini, yuva kurmaları için gereken maddi yardımı göz önünde bulundurmak yetmez. Tabii bunları düşünmek iyidir ama bunlar yetmez. Daha önemli bir etken vardır. Onların ruhsal yaşamlarının sağlıklı olabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Evet, elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ama aynı zamanda bizim hayatımız, bizim yaşamımız, davranışlarımız örnek olmalıdır. Yani biz sevgi ve doğruluk ilkesinde yaşayacağız ki onlara bu sevgiyi, doğruluğu, ruhsal değerleri verebilelim. Onların suça sürüklenmelerine neden olmamaya dikkat etmeliyiz. Peki sen değerli dostum, gerek kendi çocuğunun, gerekse başka çocukların suça sürüklenmemeleri için özen gösteriyor musun? Onları bağnazca bir dine bağlamaktan söz etmiyorum şimdi. İsa çocuklarla ilgili bu sözü onu izleme konusunda söylemişti. Sen belki korkularından dolayı içinde yetiştiğin dine bağlı kalmayı yeğlersin ama çocuğunun gerçeği araştırmasına engel oluyor musun? Dikkat et. Kendi boynuna iri bir değirmen taşı bağlamakta olmayasın. Tüm gerçeğe sahip olduğunu sanıyorsan ve kendi din ve cübelerin sayesinde kurtulacağına %100 emin isen, kendi güvenceni çocuklarına zorla benimsetemezsin. Onların özgürce araştırıp gerçeği öğrenmelerine yardımcı olman gerekir. İşte bu konuda sözlerine şöyle devam etti: "Eğer elin seni suça sürüklüyorsa onu kes. Yaşama kolsuz girmen, iki kol sahibi olarak cehenneme, hiç sönmeyen ateşe gitmenden daha iyidir." Markos 9:43. Evet, konu yaşam ile ölüm, sonsuz yaşam ile sonsuz ölüm konusudur. Yani cennet ile cehennem. Burada cehennem hakkında konuşanın kim olduğunu bir düşün. Evet, İsa Mesih'e ilişkin yumuşak huylu ise diyoruz. Ama bu yumuşak huylu ise aynı zamanda cehennemden de söz eder. Hatta İncil'i incelersek göreceğiz ki sadece İsa cehennemden söz etti. Pavlos hiçbir zaman cehennemden söz etmedi. Cehennemin gerçek olduğunu bize hatırlatan İsa'dır. Madem ki Tanrı özünden gelen bu yüce kişi bize cehennem hakkında bir şeyler anlatmak istiyor, o zaman onu dinlemekte yarar olsa gerek. Mesih cehennem olarak adlandırılan bir yerin olduğunu söyledi. Ben de bu yerin olduğundan, tam betimlendiği gibi bir yer olduğundan eminim. Rab İsa Mesih el, ayak ve göze ilişkin konuştu. Eğer ayağın seni suça sürüklüyorsa onu kes. Yaşama ayaksız girmen, iki ayak sahibi olarak cehenneme gitmenden, atılmandan daha iyidir. Eğer gözün seni suça sürüklüyorsa onu oy. Onu kendinden at, Tanrı'nın hükümranlığına tek gözle girmen, iki göz sahibi olarak cehenneme atılmandan daha iyidir diyor Markos 9. bölüm 45-47 ayetler arasında. Ne korkunç bir yerdir bu cehennem. Bir kere bir filmde görmüştüm. Adamın biri deniz altında dalış yaparken parmağı iki kaya arasına öyle sıkışıp kalmıştı ki elini kurtarmak olanaksızdı. Oksijeni bitmek üzereydi. Onunla birlikte dalış yapan arkadaşı durumu anlayınca arkadaşını boğulmaktan kurtarmak için tek çarenin kaya arasına sıkışan parmağını kesmek olduğunu görmüş ve böylece onun parmağını keserek dostunun hayatını kurtarmıştı. Değerli dostum, İsa daha önemli bir durumdan söz ediyor. Cehennem ölümünden sonsuza dek acı çekmekten söz ediyor. Eğer ayağın seni suça sürüklüyorsa onu kes. Yaşama ayaksız girmen, iki ayak sahibi olarak cehenneme atılmandan daha iyidir diyor. İsa bu sözüyle cehennemin ne kadar korkunç bir yer olduğunu vurgulamak istedi. Gözlerimiz günaha sürükleyebilir. İlk anamız Havva'yı düşünün. Havva ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gözleriyle gördü. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz iyi bir şeydir ama tuz tadını yitirirse bir daha neyle ona tuz tadı verilebilir? Kendinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın diyor Markos 9. bölüm 49-50 ayetlerde. Burada ilginç sözler kullanılmaktadır. Tuz ve ateşin bir temizleme özelliği olduğu düşüncesi vardır burada. Bilindiği gibi ateşin mikrop öldürücü özelliği vardır. Bir yaranın dağlanarak iyileştirildiği, bazı ameliyat aletlerinin ateşte ısıtılarak temizlendiği bilinmektedir. Tuzun da arıtma özelliği vardır ve tuz bir çeşit temizleme işi görür. Bozulmaktan korur. Tuz kokuşmayı, bozulmayı önler. Bunun yanında tuz, Doğu ülkelerinde sadakatin, dostluğun, verilen söze bağlılığın bir işaretiydi. Ruhsal alanda tuz, insanın varlığını işler ve oradaki bozukluğu yakar ve kirliliğimizin yayılmasını engeller. Tanrı'nın sözünün temizleyen işini simgeleyen tuz, bizde etkili ise hem kutsallık oluşturur hem de esenlik getirir.